Ayrım 41, Muson Yağmurları, Wilbur Smith, sayfa 476. Yasmini yemekte öylesine huzursuz ve gevezeydi ki Tahi onu merakla süzmeye başladı. ''Neyin var evlat, bir papağan sürüsü gibi gürültücüsün. Dahası donunun içinde bir kor parçası varmış gibi zıplayıp duruyorsun. Yoksa başını örtmeden güneşe mi çıktın yine?'' Yasmini sağ elinin parmaklarıyla kasenin içinden aldığı son lokmayı da yuttu. Sonra birden ayağa fırladı. ''Artık gitmeliyim Tahi, annem erken dönmemi istedi.'' ''Ama daha yemeğini bitirmedin ki. Senin için Hindistan cevizli pasta yaptım.'' ''Bu gece karnım aç değil, gitmeliyim. Yarın yine gelirim.'' Tahi onu durdurdu. ''Önce dualarını etmelisin.'' ''Bize yiyeceğimizi, içeceğimizi verdiği ve bizi Müslüman olarak yarattığı için Allah'a çok şükür.'' Yasmini bir kez daha ayağa fırladı. Tahi onu bu defa durduramadan odadan dışarı fırlamıştı bile. Dorian kısa bir süre bekledikten sonra ayağa kalkıp kayıtsız bir tavırla gerindi. ''Ben bahçelerde biraz dolaşacağım.'' Tahi hemen kaygılandı. ''Çok dikkatli olmayı unutma El Amhara. Kuşun seni bağışladığını düşünme sakın.'' Dorian daha başka öğütlerden de kaçmak için hemen oradan uzaklaştı. Merdivenden taraçaya çıkarken yavaşça ''Yasi!'' diye seslendi. Sesi titrek ve çatlaktı. Fazla sinirli ve duygulu anlarında birkaç zamandır ona oyun oynamakta, kah dizleşmekte, kah kalınlaşmaktaydı. ''Yasi!'' Sesi şimdi de boğuk çıkıyordu. ''Dovi, ben buradayım.'' Küçük kız sarnıcın arkasından çıkarak onu karşılamaya koştu. Ay Zenana'nın dış duvarının yukarısına yeni yeni yükselmekteydi. Dorian bunun ışığında onu meleklerin yolunun ağzına götürdü. Gizli geçitlerine bu adı takmışlardı. Çocuk kendini delikten aşağı bırakınca lambayı ve çakmak taşını onları bıraktığı yerde buldu. Fitil düzgün şekilde alev alınca Yasmini'ye seslendi ve eski kapının üstünden kayıp gelen küçük vücudu yakaladı. Yasmini arkadaşının eteğine sıkı sıkı sarılarak onun arkasından tünele ilerlemeye başladı. Temizlediği yıkıntı bölümüne vardıklarında Dorian lambayı söndürdü. ''Işık göstermemeliyiz.'' diye küçük kızı uyardı. Son birkaç metreyi duvarın dibinde el yordamıyla yollarını bularak aştılar. Sonunda tünelin ağzını gözden gizleyen sarmaşıkların arasında ayın parıltısını görebildiler. Dorian hemen tünel duvarındaki bir nişin içine sakladığı eski giysilerle dolu bohça yaradı. ''Hemen bunları giy.'' diye küçük kıza emretti. Yasmini ''ama pis kokuyorlar.'' diye itiraz edecek oldu. ''Benimle gelmek istiyor musun, istemiyor musun?'' Küçük kız daha fazla tartışmadı. Kendi giysilerini çıkarıp kanzuyu üzerine geçirdiği kumaş hışırtısından anlaşılıyordu. ''Sonunda ben hazırım.'' dedi. Dorian onu ay ışığına çıkardı. Entari Yasmini'ye göre fazla büyüktü. Ayakları eteklerine takıldı. Dorian önün önüne diz çökerek giysinin eteklerini kızın ayak bileklerinin hizasına kadar yırttı. Sonra uzun saçlarını gözden gizlemek için kefiyeyi başının üstünde düzeltmesine yardım etti. Küçük kızı tepeden tırnağa süzerek ''Bu kadarı yeter.'' dedi. Yasmini kentin sokakları ve kumsallarında koşup duran pejmürde çocuklara benzemişti. Bir balıkçının oğlu da olabilirdi, odun veya mangrove toplayıcılarından biri de. ''Haydi gel.'' Molozların üstünden atladılar. Sonra da abartılı bir dikkatle palmiye koruluğundan kumsalın baş tarafına indiler. Dorian kıyının bu bölümünü çok iyi biliyordu. Alçak kum taşı tepelerinin bir tür havuz oluşturdukları noktayı seçmişti. Yarın yüzünde sığ bir mağara vardı. Gölgelerin onları yabancı gözlerden koruyacağına güvenerek burada kumun üstünde yan yana oturdular. Ayın gümüş renkli ışığıyla yıkadığı koya baktılar. Cezir zamanı olduğundan mercan kumu ortaya çıkmıştı. Kumun rengi bembeyazdı. Kum taşları ise yassı ve el değmemiş kumların üstüne lacivert gölgelerini düşürüyorlardı. Denizin hemen yüzeyindeki kayalıklar fosforlu bir ışıkla parıldıyor, aralıklı olarak yüzlerini aydınlatıyordu. Yasmini, ''Ne kadar güzel!'' diye fısıldadı. ''Bu kadar güzel olabileceğini asla düşünmemiştim.'' Dorian ben yüzeceğim diyerek ayağa kalktı. Kanzusunu çıkarıp çarıklarını da ayaklarından attı. ''Sen de geliyor musun?'' Çocuk bir yanıt beklemeden kumların üstünde yürümeye başladı. Havuzun kenarına gelince durup arkasına baktı. Yasmini mağaradan çıktı. Çocuksu vücuduna göre fazla uzun gözüken bacaklarının üstünde bir ceylan gibi yürüyordu. Lime lime entariyi üstünden atmıştı ve Dorian gibi çıplaktı. Dorian pazarlarda satılığa çıkarılmış köle kızlar görmüştü. Ama bunların hiçbirinde bu perimsi zarafet yoktu. Saçları sırtından yuvarlak poposuna kadar iniyor, zifir gibi siyahlığın ortasındaki yol ay ışığında sıvı gümüşü andırıyordu. Dorian'ın yanına gelince elini masum bir hareketle uzatıp çocuğun avucuna soktu. Göğüsleri belli belirsiz birer şişlik gibi duruyorsa da Muson'un serin rüzgarları tarafından kışkırtılmış küçük meme başları dimdikti. Dorian onlara bakınca bir tuhaf oldu. Midesinin derinlerinde alışık olmadığı bir sıkışıklık hissediyordu. Ay gökte en yüksek noktaya yaklaşırken Dorian, "Burada da daha fazla kalmamalıyız," dedi. "Vakit geç oluyor, dönmeliyiz." Havuza el ele girdiler. Su gece havasından daha sıcak, neredeyse kanları kadar sıcaktı. Yasmini suyun içine battı. Saçları vücudunun etrafında su lotusunun yaprakları gibi yüzüyordu. Şen bir kahkaha attı. "Hiç bu kadar mutlu olmamıştım," dedi. "Hayatımın hiçbir gününde. Keşke sonsuza dek böyle kalabilsek." Küçük kız öyle demekle beraber itaat ederek ayağa kalktı. Gümüşümsü su ince ve uzun bacaklarını yaldızlıyordu. Kumsalda yürüdüler ve soluk kumların üstünde iki boncuk dizisini andıran ayak izlerini bıraktılar. Mağaranın ağzına geldiklerinde küçük kız Dorian'a döndü. "Teşekkür ederim Dovi." Sonra iki kolunu birdenbire çocuğun boynuna doladı ve onu kucakladı. "Seni o kadar çok seviyorum ki kardeşim benim." Dorian kızın kollarının arasında rahatsızdı. Yasmini'nin küçük vücudunun kendisine yaslanması ve deniz suyunun serin damlacıkların arasından sızan teninin sıcaklığı yüzünden midesinin derinlerinde yine aynı sıkışıklığı hissetti. Yasmini geri çekilerek kıkırdadı. "Sırılsıklam oldum." Gür siyah saçlarının kalın bir tutamını avuçlayarak sıktı. Saçlarından dökülen sular kumların üstüne damlıyordu. Dorian kanzusunu attığı yerden aldı. Arkana dön dedi. Yasmini de uslu uslu dönerek sırtının yumuşak kıvrımını erkek çocuğunun bakışına sundu. Dorian küçük kızın sırtını giysisinin katlarıyla ovuştura ovuştura kuruttu. "Şimdi de öbür yanını," dedi. Yasmini yüzünü Dorian'a döndü. Çocuk da giysiyi göğsündeki yuvarlak küçük şişlerin sonra da karnının üstünde gezdirdi. Yasmini "gıdıklanıyorum" diyerek inledi. Karnı yumuşak ve iç bükeydi. Pürüzsüzlüğünü bozan tek unsur göbek oyuğu, bunun altında da bacaklarının arasındaki tüysüz küçük dikey yarıktı. Çocuk "haydi şimdi kanzunu giy" diye emretti. Yasmini de dönüp giysiyi kumların üstünden aldı. Dorian kızın poposunun ufak ve kusursuz bir yuvarlaklıkta olduğunu gördü. Göğsünün sıkıştığını hissetti. Güçlükle soluk alıyordu. Kız doğrularak kirli kanzuyu başından geçirdi. Başını giysinin boyun kısmından çıkardığı sırada Dorian hala durmuş ona bakıyordu. Kız ona gülümsedi. Sonra saçlarını kalın bir halat gibi burarak kefiyenin altına iterken erkeğin vücudunu hiçbir suçluluk ya da günah takıntısı duymadan açık açık inceledi. "Güneşin değmediği yerlerin o kadar beyaz ki. Hem bak oranda da saçlar var," dedi. Yüzünde şaşkınlık okunuyordu. "Başındakilerle aynı renkte. Ay ışığında ipek gibi ışıldıyor, ne kadar güzel." Dorian son aylarda vücudunun bazı yerlerinden fışkıran tüyleri unutmuştu. Kızın karşısında ilk kez utandı ve suçluluk duydu. Bunun üzerine kendi yaş entarisiyle alelacele örtündü. "Gitmemiz gerek," dedi. Zenana'ya doğru hızlı adımlarla ilerleyen arkadaşına yetişmek için Yasmini koşmak zorunda kalıyordu. Tünelin karanlığında kirli kanzuyu üstünden attı ve kendi giysilerini arkasına geçirdi. "Dorian hazır mısın?" diye sordu. "Evet Dovi." Yasmini tünelde daha ileriye gitmelerinden önce Dorian'ın elini yakaladı. "Teşekkür ederim kardeşim," diye fısıldadı. "Bu gece yaptığımızı hiç unutmayacağım." Dorian elini kızın avucundan kurtarmaya çalıştı. Duyguları onu şaşırtmıştı. Böyle hissetmesine neden olduğu için neredeyse kıza kızacaktı. Yasmini "oraya tekrar gidebilir miyiz Dovi?" diye yalvardı. "Bilmiyorum." Dorian elini kurtardı. "Belki."
"Ne olur Dovi, o kadar eğlenceliydi ki."
"Neyse, görürüz."
"Çok uslu duracağım, ne dersen yapacağım. Seni bir daha hiç kızdırmayacağım. Yalnız ne olur evet de, ne olur Dovi."
"Peki, peki Yassi, tekrar geleceğiz." Melekler yolundaki maceralarından birkaç gün sonra ve Dorian'ın küçük kızı tekrar okyanusa götürme sözünü yerine getirilmesinden önce kuş dairesine geldi. Sabahın çok erken bir saatinde daha güneş doğmadan yanında iki adım kölesiyle birlikte gelmişti. Tay onları kapıda karşıladı ve içeri girmelerine engel olmaya çalıştı.
"El Amhara'dan ne istiyorsunuz?"
"Kuş, kenara çekil yaşlı inek," diye kadını tersledi. "O çocuk artık senin korumanda değil." Onu benden almaya geldiniz. Tahin'in sesi titriyordu. Kendisini itip geçmeye yeltenen harem ağasının işlemeli yeleğine yapıştı. Seni kenara çekil diye uyardım. Harem ağası sopasının ucuyla kadının karnına vurdu. Tahi duyduğu acıdan iki büklüm oldu. Kuş kâfiri getirin diye kölelerine emretti. Onlar da Dorian'ın küçük odasına daldılar. Çocuk kuşun bitişik odadan gelen bağırtısına uyanmış gözlerini ovuşturuyordu. Hadımlar onu kollarından yakalayıp kuşun önüne sürüklediler. Şunu çıkar. Kuş elindeki çomakla Dorian'ın kalçalarını saran Kiko'yu işaret etti. Adamlarının peştemalı çekip çıkarmaları üzerine harem ağası sırıttı. Tahmin etmiştim, şuranda güzel bir bahçen varmış. Çomağın ucuyla Dorian'ın iki bacak arasını kaplayan altın sarısı tüyleri dürttü. Çocuk örtünmeye çalıştıysa da onu dik durmaya mecbur ettiler. Sonunda zamanı geldi. Kuş yüzüklü parmaklarının biriyle Dorian'ı yine dürttü. Seni o pis kokulu deri parçasından kurtaracağız. Dorian dokunma bana diye öfkeyle bağırdı. Duyduğu öfke ve utançtan yanakları pancar kesilmişti. Şiş beyaz ellerini üstümden çek erkek bozuntusu yaratık. Kuşun dudaklarındaki sırıtış silinmişti. Elini hızla çekti. Şu ihtiyar inekle vedalaşacaksan vedalaş diye tısladı. Tahiye ters ters baktı. Çünkü onu bir daha görmeyeceksin. Adamlarım eşyalarını toplayana kadar tependen ayrılmayacaklar. Zenana'yı terk ediyorsun. Bıçak seni bekliyor. Ondan sonra da yeni bir hayata başlayacaksın. Tahi kapıda çocuğa sarıldı. Sen hiçbir zaman sahip olamadığım oğlumsun diye fısıldadı. Seni son nefesime kadar seveceğim. Ben de seni seveceğim Tahi. Kendi annemi hatırlayamıyorum ama eminim ki sana benziyordu. Gerçek bir erkek ve bir savaşçı ol El Ahmara. Seninle her zaman gurur duyayım. Yasmini'ye de ki, Dorian arkasını getiremedi. Küçük kıza nasıl bir mesaj yollayabilirdi ki? Bunu düşünene kadar köleler onu dışarı sürüklemişlerdi. Çocuk umutsuzluk içinde Tahi'ye seslendi. Yasmini'yi onu hiçbir zaman unutmayacağımı söyle. Daima küçük kardeşim olarak kalacağını söyle ona. Köleler Dorian'ı Zenana'nın avlusunun önünde bekleyen öküz arabasına götürdüler. Küçük bir çocuk ve kadın kalabalığı gidişini seyretmek için orada toplanmıştı. Ama Dorian araba kapılardan çıkana kadar baktıysa da aralarında Yasmini'yi göremedi. Ben Abram çocuğun yaşı geçince bu iş daima daha güç ve daha da tehlikelidir diye belirtti. Bu işin çocuk 13 yaşında erkek olmanın eşiğine gelinceye kadar bekletilmemesi gerekirdi. El Allah'ıma, çocuk kâfirlerin dünyasından geliyor ve bu ritüel yerine getirilinceye kadar menfur sayılır dedi. Prens Maskat'tan dönünceye kadar sünnet edilmesi zorunlu. Gerçekten kehanetteki çocuksa Allah onu korur. Dorian karşılarında çırılçıplak duruyordu. Sarayın limana bakan taraçasındaydılar. Orada doktorla Molla'dan başka genç bir siyah köle kız da vardı. Kız putperest olduğundan Ben Abram'a yardım etmekle kirlenmezdi. Ben Abram aletlerini alçak bir masanın üstüne bıraktı. Sonra Dorian'ın gözlerinin içine baktı. Istırap erkek olan için hiçbir şeydir. Ama şeref her şeydir. Bunu hayatın boyunca unutma oğlum. Sizi mahcup etmeyeceğim efendim. Bunu aralarında defalarca konuşmuşlardı. Ben Abram yavaşça Bismillahirrahmanirrahim diye başladı. Tanrı uludur. Molla da aynı zamanda ağır bir tempoyla Kur'an'ın bir suresini okumaya başlamıştı. Ben Abram köle kıza işaret etti. Kız Dorian'ın önüne çömelerek penisini avucuna aldı ve süt sağar gibi ellemeye koyuldu. Çocuğun organı çok geçmeden şişmeye ve sertleşmeye başladı. Kız utanmış gibi bakışını ondan kaçırdıysa da penis dikilinceye kadar aynı hareketleri sürdürdü. Ben Abram o zaman tepsiden ustura kadar keskin bir bıçak seçerek yanlarına yaklaştı. Kıza yavaşça yeter dedi. Kız da oradan uzaklaştı. Ben Abram bundan sonra Allah adına diyerek bıçakla ilk kesiyi yaptı. Dorian irkildi ama acı çığlığı daha dudaklarına ulaşamadan engelledi. Bunu bir sonraki arkasından da daha sonraki kesik izledi. Ama çocuk hala bağırmaya karşı koyuyor, bir yandan da sımsıcak kanın baldırlarından aşağı süzüldüğünü hissediyordu. Ben Abram sonunda bıçağı elinden bıraktı. Allah adına bu iş tamamlandı diyerek yarayı sardı. Dorian bacaklarının altında titrediğini hissediyordu. Ama yüzünde bir anlam değişikliği olmamasına ve gözlerini açık tutmaya çalıştı. El Allah'ıma bile beğenisini dile getirdi. Artık bir erkek oldun diyerek çocuğu alnına dokunarak kutsadı. Ve gerçek bir erkek gibi davrandın diye ekledi. Ben Avram Dorian'ı kolundan tutarak sarayın arka odalarından birine götürdü. Orada yatıp uyuması için yere bir döşek serilmişti. Hekim sabaha yarana pansuman yapmaya geleceğim dedi. Dorian sabahleyin alev alev yanıyordu. Yarası da iltihaplanarak çirkin bir görünüm almıştı. Ben Avram pansumanı değiştirdi ve yaranın üstüne iyileştirici bir merhem sürdü. Sonra hastaya acı bir şurup içirdi. Birkaç güne kalmadan Dorian'ın ateşi düşmüş ve iyileşme süreci başlamıştı. Çok geçmeden kabuklar da düştü. Ben Avram da Dorian'ın adanın okyanus yönüne yalnız başına giderek sıcak ve berrak sularda yüzmesine, sultanlığa bağlı ahırlarda prensin atlarının çalıştırılmasına yardım etmesine, onları kumsalların yumuşacık kumlarının üstünde koşturmasına ve vahşi pulu oyunlarına katılmasına izin verdi. Aradan çok geçmeden boğazda bir yelkenli fark edildi. Saray duvarlarındaki gözcüler de gelen geminin kolon birinde sultanlığın flamasını gördüler. Bütün ada halkı Prens Abd Muhammed El Malik'in Umman'ın başkenti Maskat'tan dönüşünü kutlamak için kumsallara üşüştü. Prens kale duvarlarından yapılan top ateşleri, kadınların zılgıtları, erkeklerin de sevgi nidaları arasında karaya ayak bastı. Uzun namlulu tüfekler havaya ateşlenirken bir yandan da davullarla tempo tutuluyordu. Dorian kumsalın baş tarafında atları zapt eden seyislerin yanındaydı. Koşum takımlarının cilalanmasına, prensin eğerini ve gemin parçalarını süsleyen turkuvaz taşlarının parlatılmasına yardım etmişti. Baş seyis manevi oğlu olarak Dorian'a El Malik'in aygır atını öne çıkarma ve binmesi için hayvanı tutma şerefini vermişti. Dorian prensin kumsaldan yaklaşmasını, biriken kalabalığın önünde açılarak ona yol vermesini, tebaasının önünde yere kapanarak geçerken etek uçlarını öpmeye çalışmalarını seyretti. Çocuğun prensi en son gördüğü günün üzerinden bir yılı aşkın zaman geçmişti. Dorian da onun kar beyazlığındaki entarisin içinde, belinde değerli taşlarla süslü büyük hançerle ne kadar uzun boylu ve görkemli göründüğünü unutmuştu. Kefiyesini yerinde tutan bant altın simle örülmüştü. Dorian'ın kendisini beklediği yere doğru yürürken gülümsüyor ve tebaasının selamlarını dudaklarıyla kalbine dokunarak iade ediyordu. ''Selamün aleyküm yüce efendimiz.'' Dorian prensin önünde eğildi. Çocuğun sesi kalabalığın uğultusu arasında kaybolduysa da prens onun yüzüne baktı. Dorian da kara gözlerindeki hoşnut anlamdan El Malik'in kendisini tanıdığını gördü. Prens hafifçe başını eğdi, sonra usta bir binicinin zarafetiyle atının üstüne oturup kaleye doğru uzaklaştı. Prens mahiyeti içinde kendisine en yakın olan kişilerle sarayın taraçasında oturup kahvesini yudumluyor, yokluğunda adaları ve koloniyi yönetmiş adamların raporlarını dinliyordu. Veziri, birçok Frank gemisi Zanzibar'a uğramış dedi. Kusi rüzgarı onları şimdi güneyden çektiği için sayıları her ay daha da artıyor. Hepsi de fil dişi ve köle ticareti için gelmişler. Zanzibar Sultanlığı prensin topraklarının bir parçasıydı. Pazarlarının kârının bir bölümü de prensin hazinesine katılıyordu. Tebaası olan sultanın kâfirlerden mümkün olan her rupiyi sızdıracağına emindi. Ali Muhammed kâfir kaptanları Zanzibar'ın kuzeyinde barındırmayacağım konusunda uyarmalı. Bunu kesinlikle yasaklıyorum. Kâfirlerin beraberlerinde getirdikleri altın ve diğer mallar iyiydi ama El Malik Franklerin açgözlülüğünün ve acımasızlığının farkındaydı. Büyük Moğol'un ülkesinde şimdiden fabrikalarla üsler kurmuşlardı. Bir yere ayak basıp tutundukları zaman yerlerinden kıpırdatılmaları olanaksızdı. Lamu'ya kadar gelmelerine asla izin verilmemeliydi. Ali Muhammed emirlerinizin bilincinde, herhangi bir kâfir gemisi bu sulara girerse en hızlı Dov'la ekselanslarına bildirecek. Prens başıyla onayladı. Fil dişine talep bu kadar yüksekse anakaradaki kaynaklarımız ne durumda? Fil dişi her yıl biraz daha azalırken bunun aksine kâfirlerin talebi ise giderek artıyor. Zanzibar ve Lamu'daki pazarlar ihtiyaçlarını sağlamada büyük ölçüde içerlerdeki putperest siyat kabilelere bağımlıydılar. Kabilelerin elinde dev hayvanları avlamak için gerekli tüfekler yoktu. Yöntemleri sivri uçlu kazıklarla döşeli ilkel tuzaklar kurmaya dayanıyordu. Sürüleri panik halinde bunların içine sürmeye çalışırlardı. Aralarında bir fili yay ve okla yere sermeyi başarabilen birkaç cesur avcı yok değildi. Ama böylelerinin fazla bir şey elde ettikleri söylenemezdi. Adamlardan biri, belki de bize daha çok fil dişi getirebilmeleri için kabile reislerine tüfek satmalıyız diye önerdiyse de prens şiddetle başını salladı. Bu çok tehlikeli olabilir dedi. Kabileleri bizim otoritemize karşı ayaklanmaya cesaretlendirebilir. Aslanın kafesini açmış oluruz. Bu konu uzun boylu tartışıldıktan sonra prens dikkatini köle ticaretine verdi. Biz köleleri kıyı bölgelerinden topladıkça bunlar giderek içerilere çekiliyorlar. Filler gibi onlar da daha yabani ve kuşkucu oluyorlar. Ele geçirebildiklerimiz her mevsim biraz daha azalıyor. Araplar fil dişi işinde olduğu gibi burada da iç kesimlerdeki savaşçı kabile reislerine güveniyorlardı. Bu reisler komşularına saldırarak geleneksel kabile düşmanlığının arasından köleleri yakalayıp onları büyük göllerin kıyısındaki toplama noktalarına getiriyorlardı. Birisi, kendi savaşçılarımızı köle toplamaları için ormanlık bölgelere yollamayı düşünebiliriz diye fikir yürüttü. Prens düşünceli bir tavırla sakalını sıvazladı. Yürekli adamlar yollamamız gerekir. O vahşi beldelerle neyle karşılaşacaklarını bilemeyiz. Emin olacağımız tek şey işin tehlikeli ve zorlu olacağı. Kısa bir aradan sonra öneriyi biraz daha irdeledi. Bu konudaki kararımı sonra bildireceğim. Ama o vakte kadar böyle bir sefere liderlik yapabilecek nitelikte 50 kişinin bir dökümünü çıkarmanızı istiyorum. Prens ticaretle ilgili bütün konuları teker teker ele aldı. Ardından ciddi konulara geçmeden önce meclisinin daha düşük dereceli üyelerini gönderdi. Ve Maskat'a yaptığı ziyaretin sonucunu duymaları için sadece en üst kademedeki güvenilir adamlarından 5'ini alıkoydu. Bu fesat ve ihanet kokan tehlikeli bir alandı. Halife El-Uzar İbn Yakup, prensten 40 yaş büyüktü. Babalarının eşlerinin birinden, babası henüz bir delikanlıyken dünyaya gelmişti. El-Malik babasının ihtiyarlık günlerinin ve son gözdesinin çocuğuydu. Ve her binicinin de bildiği gibi, yaşlı bir aygırla genç bir kısrak en güzel tayları üretirler. Minik Umman Sultanlığı Osmanlıların tehdidi altındaydı. Başkenti İstanbul olan bu güçlü imparatorluk Arap dünyasının büyük bir kısmını fethetmişti. Şimdiye kadar kurtulanlar sadece kuzeydeki Türk beylerinin önemsemediği birkaç küçük prenslik veya Osmanlıların istilasına karşı kendilerini savunmayı başarmış olanlardı. Umman güçlü donanması sayesinde denizden gelen bir saldırıya karşı korunmuş durumdaydı. Kuzeyden karayoluyla gelmeye kalkışacak herhangi bir saldırgan, Rub al-Kali'nin öldürücü kumlarıyla küçük Umman ordusunu oluşturan ve vatanları çöl olan savaşçılarla boy ölçüşmek zorunda kalacaktı. Umman Osmanlı fatihlerine 100 yıl boyunca karşı gelmişti ve bir 100 yıl daha karşı gelecekti. Yeter ki başında güçlü ve becerikli bir lider olsundu. İbn Yakup o adam değildi. Yaşı 70'ini geçmişti ve karmaşık politik entrikaları savaşın güçlükleri ve şiddetine yeğliyordu. Başlıca kaygısı kendi küçük ulusunu bir arada tutmak ve korumaktan çok kendi güçlü konumunu muhafaza etmekti. Bu arada ummanı oluşturan ve her birinin kendi şeyhi bulunan aşiretlerinin saygısını kaybetmişti. Bu katı çöl adamları etkin bir yönlendirici gücün yokluğunda kararlılıklarını yitiriyorlar, aralarında kavgaya başlıyorlar, eski kabile kan davalarını hortlatıyorlar ve Maskat'taki kararsız, gaddar ve entrikacı ihtiyarın yönetimini reddediyorlardı. İbn Yakup'un otoritesi kalesinde hala yeterliliğini koruyordu. Ama kavurucu çöllere ve Hint akyanusunun uçsuz bucaksız sularının ötesine gidildikçe etkinliğini kaybediyordu. Çöl şeyhleriyle Doğu kaptanları yalnızca saygı duyacakları bir adamı izlerlerdi. Bunlardan bazıları kendini eşsiz bir lider ve savaşçı olarak kanıtlamış El-Malik'e şimdiden gizli elçiler yollamışlardı. Halifenin etkinliğinden ve karizmasından korktuğu için üvey kardeşini sultanlığın Lamu'daki ileri karakoluna sürdüğünü hepsi biliyorlardı. Elçiler Umman'a dönüp ağabeyine karşı girişilecek bir ayaklanmanın başına geçebilirse arkasında olacaklarına dair prense söz vermişlerdi. El-Malik devletin dümenine geçebilirse bir kez daha Osmanlı'ya karşı birleşebileceklerdi. ''Bu senin görevin ve de hakkındır.'' diyorlardı. ''Bize katılırsan mollalar cihat ilan edecekler. Biz de zalimi devirmek için seninle geleceğiz.'' Bunlar korkunç tehlikeler içeren çok önemli meselelerdi. Başarısız olurlarsa sonucun ne olacağından taraçadaki 6 kişinin hiçbir şüphesi yoktu. Uzun süre oturarak başarı olasılıklarını ve davalarının haklılığını tartıştılar. Toplantı başladığı sırada cezir zamanı olduğu için limandaki dovlar karaya oturup yan yatmışlardı. Dizilerle köle bu arada kumun üstünde ilerleyerek gemilerin getirdiği malları boşaltmaya gitmişti. Toplantının katılımcıları konuşurken sular yükselmiş, gemiler de doğrulup yüzmeye başlamıştı. Hasır yelkenlerini fora ederek boğaza açılmakta gecikmemişlerdi. Bu arada mal yüklü başka gemiler anakaradan gelerek kumsalın ilerisinde demir atmışlardı. Taraçadaki 6 kişi bütün bu işler olurken konuşmayı ve tartışmayı sürdürmüşler derken sular tekrar çekilmeye başlamıştı. El Malik arkadaşlarını dinliyor ve az konuşuyor, öbürlerinin düşündüklerini hiç çekinmeden söylemelerine meydan veriyordu. Dikkatle lakırdı karmaşasının içinden değerli önerileri süzüp çıkarıyordu. Güvenebilecekleri güçleri gözden geçirdiler ve yansız ya da kuşkulu olan şeyhlerin dökümünü yaptılar. Bunları İbn Yakub'un kumandasındaki kuvvetlerle karşılaştırdılar. El Malik ancak adamlarının bütün söyleyeceklerini dinledikten sonra kararını verdi. Her şey çölün uzak köşelerinin, Sa'ar'ın, Tağım'ın ve Karab'ın aşiretlerine bağlı dedi. Bütün ummanın en büyük savaşçıları onlardır. Onlar olmazsa davamızı başarıyla sonuçlandıramayız. Öyleyken onlardan hiçbir haber alamadık. Savaş mızrağını hangi yöne çevireceklerini bilmiyoruz. Danışmanları bu sözleri onaylayınca El Malik yavaşça onlara gitmeliyim dedi. Hepsi bir süre susarak bu cesur girişimi kafalarında tarttılar. El Allah'ıma sonunda ağabeyiniz halife buna izin vermez. İsrar edecek olursanız da bir şeylerden şüphelenmeye başlar dedi. Eski yoldan geçerek hacca gideceğim. O yol aşiretlerin arazilerinden geçer. Halife bir hacı adayını engelleyemez. Çünkü öylesi o kişinin ruhunu cehenneme mahkum etmek olur. El Allah'ıma yine de tehlike büyük dedi. El Malik, riskleri ve tehlikeleri göze almadan büyük kazanç olamaz diye karşılık verdi ve ekledi. Allah büyüktür. Oradakilerin hepsi Allahu Ekber, Allah büyüktür diye tekrarladılar. El Malik zarif bir hareketle gidebileceklerini işaret edince çevresindekiler birer birer ona sarılıp elini öptüler ve gitmek için izin istediler. El Allah'ıma en sona kalmıştı. El Malik benimle kal dedi. Akşam namazını beraber kılarız. İki kadın köle ibrikler içinde su getirince adamlar abdest aldılar. Köle kadınlar çekildikten sonra El Allah'ıma kalkıp binlerce kilometre kuzeyde Mekke'deki Kabe'nin bulunduğu yöne döndü. Ellerini kulaklarının arkasına dayayarak ezana başladı. Allah büyüktür, Muhammed de Allah'ın elçisidir. Aşağılarındaki avluda ve kumsalın başını çeviren palmiyelerin altında yüzlerce entarili siluet sessizce toplandı. Hepsi de yüzlerini aynı yöne çevirmişlerdi.
41. ayrımın sonu. Sayfa 487.